Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili canım Hakan Kılıçoğlu.
Abi var ya, şunu söylemem gerekiyor. Ya eşim Meltem evde atak yapıyor abi. İşte bak. Ve senin yüzünden.
Mükemmel bir intro ile başladık.
Ve şöyle bir atak geliyor ya. İçeride mutfakta bir şeylerle uğraşıyor mesela. İdüdüdü idüdüdü idüdüdü. Dıp dıp dıp paş falan diye. Ama şey yani o rockçı biraz. Evet. Yani çünkü geniş geniş ataklar yapıyor.
İşte bu.
Ve sonuna böyle uzun uzun kicklerle dıp dıp dıp dıp paş.
Büyük
bu tarz
zırlar.
Bir finalle sonlandırıyor. Bunlar hep senin yüzünden abi.
Ya iyi ki geldin canım Hakan'ım. Nasılsın, iyi misin? Nasıl geçiyor bu süreç? Nasıl keyifler?
Valla hoş geldim. İyiyim. Ya bu süreç benim adıma biraz keyifli geçiyor diyebilirim.
Ne güzel.
Tabii ki çok zorlu bir dönem yani. Hani sıkıntılı. Ama işte derler ya hani her şerde bir hayır vardır diye. Hı-hı. Yani benim açımdan sanki verilmesi gereken bir araymış, bir dönemmiş gibi geldi açıkçası. Çünkü işte bizim bu, sen de biliyorsun, doktora yapıyorsun.
Tabii.
Benim de işte o doktorayla alakalı derslerin hakikaten böyle çok böyle bastırdığı bir dönem oldu. Hı-hı. Yani açıkçası hani nasıl geçirirdim bu dönemi, nasıl idare ederdim? Hani gidip işte çalayım, oradan yolculuk, geri dön, otur, ders çalış, onu oku, tak ardından işte bir provaya git vesaire vesaire. Hı-hı. O süreç nasıl geçermiş? Şu an böyle pek şey yapamadım, hayal edemedim yani.
Anladım.
Dolayısıyla bu dönemi böyle biraz şey açısından geçirdik. Hani okulla dolu, akademik tarafın biraz daha ağır bastığı bir dönem oldu. İyi de oldu.
Süper.
İstanbul'da değilim. Hı-hı. Zaten sen biliyorsun.
Sen,
eşim evet zorunlu hizmetini yapıyor işte Edirne'de. Burada Keşan'dayız biz. Yaklaşık 4 ay. Süper. 4,5 ay falan oldu. Evet, Keşan dedim zaten.
Evet.
Otomatikman Keşan deyip sana bırakabilirim evet, şu anda yani Özgür.
Keşan'da kaldı. 4 aydan sonra 9-8'lik ritimleri olan bakış açısı tamamen değişti diye saçmalıyorum. Böyle bir yere çekiyor konuda. Ya biraz abi ben seni zaten tanıyorum. O müthiş bir şey. Biraz böyle baştan hikayeni merak ediyorum aslında. Bu arada
tabii,
sen İstanbul Üniversitesi'nde sanatta yeterliliktesin. Onu
evet,
da dinleyiciler
evet,
öğrensin bilsin. Ben ta böyle tabii, en geçmişe tabii, gitmek istiyorum senin.
Tamam.
Yani
süper.
Hikmet Kılıçoğlu ve yani, sen ondan itibaren olan o yolculuk.
Evet. Tamam. Yani bu bölümün başlığını Hakan ve Fedailer diye koyabiliriz. Güzel bir bölüm başlığı. Çünkü yaklaşık işte kaç yaşında? 10 yaşında, 11 yaşında falan Hakan ve Fedailer'i diye çaldığım bir grubum vardı.
Çok iyi ya.
Ve yani 97-98 o civarlar yani video kaseti var. Yani o kadar eski ki CD'ye falan çeviremedik yani. Hani. Video kaset var. Böyle koca koca tomlar var. Yanılmıyorsam yine böyle recording custom falan böyle geniş geniş tomlar. Arkasında gözükmüyorum. Yani birileri böyle bir bagetler sallıyor ama yani çalıyor biri ama. Gözükmüyorum falan böyle. Tamam işin şakası bir yana. İşte babam da zaten davulcu Hikmet Kılıçoğlu. Harikulade de bir davulcu. Ve onun yani izinden gittik diyebilirim yani özetle. Hadi. Yani o işte zaten Adana Müzik Merkezi diye çalıştığı bir yer vardı. Orada davul dersi veriyordu. Hı hı. Biz de tabii bizim çocukluğumuzda orada geçti. İlk başta beni bas gitara başlatmak istedi aslında.
Özgür. Tabii davul basçalı.
Davul bas yaparız.
Evet evet. Aynen öyle. Ama şey değil yani. Hani eve iki tane kaşe girsin gibi bir durum yok yani. Aynen. Ya çok saf duygusal yani. Anladım. Hani ben davulcuyum, sen de bas çal, birlikte çalarız, güzel olur falan gibisinden.
Anladım.
Ya iki ders, üç ders falan almıştım hatırlıyorum babamın arkadaşından. Hı-hı. Ya sonra dedim ki yani baba hani bu değil yani. Şimdi rol model olarak da baba, hı-hı, var. Hı-hı. Şimdi o orada bangır bangır çalıyor kardeşim yani hani. Ya ben de böyle uğraşıyorum falan. Baba dedim ben davul çalmak istiyorum yani falan. Hı-hı. O da mesela işin kritik noktasıdır. Hiç zorlamadı mesela o dönem yani. Hayır bas çalacaksın falan dese.
Tabii yani böyle gülmeyen bir basçı yani, olabilirdin yani. Hiç gülmüyor falan, saçmalık.
Aynen. Neyse davul serüveni başlangıç olarak böyle. Sonra tabii ortaokuldan sonra işte devlet konservatuarı oldu Çukur Üniversitesi.
Ne güzel.
Yani hani ortaokul sonunda karar vermiştik yani bu işi yapacağımı. Hı-hı. Onun dışında konservatuara giriş oldu. Orada vurmalı çalgılar bölümündeydim. Hı hı. Ya orada da tabii güzel şeyler oldu ama ben tabii davul çalmak istiyorum. Hani vurmalı çalgılar dediğin zaman yani işte timpani, silefon, işte trompet, glockenspiel yani.
Tüm bir sürü bir ritim ailesi çok, var orada.
Tabii. Yani çok çok fazla yani ve hani her birini de ciddi ciddi çalışmak zorundasın.
Tabii ki.
Acayip zaman ayırmak zorundasın. Benim içim kıpır kıpır yani davul çalmak istiyorum falan. İşte konservatuvar biterken yine böyle bir babayla oturup konuşmalar. Baba nasıl yaparız falan. O sırada da biz şöyle bir şey yaptık. Mesela kırılma noktasıdır. Babam bir VCD çekti bana. Hı hı. Bir Sony bir kamera vardı. İşte o VCD'de de ben Dream Theater falan çalıyorum.
Vay be.
Böyle 10 dakikalık, 12 dakikalık şarkılar ezberliyorum falan. Sonra babam o VCD'yi almış. Benim haberim yok tabii. Hani onu o zamanlar Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi, hocaydı Cengiz Baysal.
Ha.
İşte adresini falan bulup Cengiz abiye gönderiyor.
Vay be.
VCD'yi. Ha, sonra hiç unutmuyorum. Cengiz abi İstanbul'dan telefon açmıştı ve ben yani ahizeli telefonda yani görüşmüştüm. Cengiz abiyle hiç unutmuyorum abi. Neyse 35 dakika falan muhabbet ettik. Yani hani
süpermiş.
Yani muhteşem bir şeydi benim için o dönemde yani. Hani lisedeyim. Böyle bir üstad bizi arıyor falan.
Tabii.
Büyük lütuf yani.
Tabii.
Neyse yani hiç unutmuyorum mesela buradan da hani çok selam ve saygılarımı iletirim belki dinlerse çünkü bizim çok ayrı bir ilişkimiz var, çok sevdiğim bir insan kendisi. O mesela o telefon görüşmesinde 35 dakika yani o çaldığım parçaları dakika dakika böyle not edip işte şu parçanın bu dakika şu saniyesinde ya şöyle bir şey olmuş, acaba burası daha mı akıcı olabilirdi, şöyle olabilirdi falan. Acayip böyle pozitif, yapıcı. bir telefon görüşmesiydi. Ondan sonra zaten hani kırılma noktası o oldu. Ben kafaya koydum, dedim gidiyorum yani baba hani. Yani İstanbul'da olmak istiyorum. Cengiz abi çok büyük bir motivasyon benim için. Sonra İstanbul'da Cengiz abinin yanına gitmeye başladım. Sömestrlarda, yaz tatillerinde. Sonradan da Bilgi Üniversitesi hedefi oluştu. Yani Cengiz abiyle çalışmak istiyorum. Bilgi Üniversitesi işte performans bölümüne girmek istiyorum ama tam böyle liseden mezun olduk. Bilgi Üniversitesi kapandı.
O zaman pandemi de yok. Saçmalığı.
Ya babama ben gidiyorum dedim. İstanbul'a geldiğim ilk zaman ya İstanbul'a ayak bastım, bölüm kapandı falan. Aynen öyle. Ne yapacağız? Hani başka seçenekler. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi. Hemen orayı işte araştırmaya başladık falan. Sonrasında sınavına girdik. İstanbul macerası da böyle başladı. Lisans orada devam etti 4 sene. Daha sonrasında bırakamadık bir türlü.
O Davutpaşa'nın havası.
Özgür'le saçmalı. Aynen Özgür, sen zaten çok iyi bilirsin. Seninle yani senelerce sınıf arkadaşı tabii, olduk tabii. Beraber Yıldız'da. Ya okul ortamı güzeldir. Mesela Özgür'le biz o konuda çok yakın düşüncelere sahibiz yani. O da yani hani ayrılamaz okuldan, sever
tabii,
yani.
Tabii tabii o.
Çünkü yani hani paylaştığın insanlar, böyle değerli hocalar var etrafında. İşte müzisyen arkadaşlarım var. Yani güzel bir paylaşım ortamı. Bir de yani kampüs falan, o öğrenci hayatı iyidir ya. Yani evet. Hep böyle bir benim hoşuma tabii, gitmiştir. Hala da kopamadık tabii.
Evet ya, yani bir kampüste vakit geçirmeyi sevme olduğu için bizde, dediğin gibi. Öyle bir
aynen,
durum var o.
Aynen aynen öyle.
O bir alışkanlık.
Aynen öyle. Tabii şey de güzel abi. Şimdi hani davul stüdyom var orada, oturup çalışıyorsun. Hı-hı. Hoca var. Birine bir şey sormak istediğin zaman gidip işte hocam bu nedir, ne oluyor, ne bitiyor falan. Esasında büyük nimet yani. Çok keyifli. Ardından işte lisans bittikten sonra bir iki sene bir boşluk oldu. O zaman zaten müzik bölümünün yüksek lisansı yoktu. Sen de biliyorsun.
Evet evet. Sonra açılmıştı.
Yüksek lisans evet ve doktorası yoktu yani Türkiye'de herhangi bir üniversitede. Ya yanlış hatırlamıyorsam ilk işte 2015'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açıldı.
Evet.
Biz de oraya başvurup girdik. Daha sonra mezun oldum. Ben biraz böyle yolu başka bir yöne çevirdim. İstanbul Üniversitesi'nde doktoraya başladım geçen sene. Hı hı. Yani benim hani müzikal macera, kariyer kısaca özetle bu durumda yani böyle.
Tabii tabii ya, akademik anlamda böyle. Onun dışında tabii
evet.
Sektörel anlamda da bir sürü yerde çalıştın.
Ya
bir sürü.
Tabii tabii canım, tabii aynen. Ya ne kadar olmuş? Geçen işte aklıma geldi. 14-15. sene falan olacak. Yani ben 2006'da geldim. 14 sene bitiyor işte. Hı-hı. Evet.
Tabii.
Yani işin o kısmında da yani girip çıkmadığımız yer kalmadı açıkçası. Yani hani özetle
buradan herkese sesleniyorum Fasaç bunu. Ama doğru.
Aynen öyle yani. Her türlü. Tabii çünkü yani girmek zorunda kalıyorsun. Bunu kötü bir anlamda söylemiyorum. Çok çok değerli tecrübeler edindik.
Kesinlikle.
Yani ben hiç şikayetçi değilim. Hani şimdi dönüp baktığım zaman yani iyi ki de her yerde her şeyi çalmışım diyorum. Yani İstanbul'a ilk geldiğim zaman bir barda çalışıyordum ve akşam 10 sabah 4 arası falan çalıyordum. Çünkü yani işte başka bir şehirden gelmişsin, adaptasyon, tabii para kazanmak gerekiyor, ayakta durmak gerekiyor İstanbul gibi şartlarda. Zor işler yani. Dolayısıyla müzisyensin de. Yani işte geçimini sağlamak için çaldık yani her şeyi. Türküsünden tut, rock kısmına kadar. Hı-hı. Okulda caz öğreniyorduk vesaire. Çok böyle hibrit bir yani müzik dönemi oldu yani. Her şey dünya tabii, müziği tabii. Oldu.
Her
yani.
Ortama uyum sağlarım pasaj bu.
Aynen falan.
Ama işte aslında bunu, o şeyde...
Bunu, İş kapmak hiç söylemiyorum falan diye saçmalıyorum.
Piyasada çalmanın da öyle bir aslında avantajı var. Yani onu hani okulda edinemediğin için piyasada evet, ister evet. istemez öyle bir şeyin içine giriyorsun ve hani kötü tecrübeler de edinsen neyi yapmaman gerektiğini biliyorsun ya da neyin hoşuna evet. gitmeyeceğini biliyorsun. Güzel, avantajlı bir durum yani. İstanbul'da olmanın evet. herhalde öyle bir diğer şehirlere göre büyük şehirde olmanın evet. piyasanın kalbi olan bir yerde olmanın avantajı o.
Ya bir de şöyle bir evet. ortak nokta var Hakan'la, bizim işte bu kariyer mi denir, işte meslek hayatı mı denir. İkimiz de bir yerden İstanbul'a göç edip konservatuvar sonrasında sanat tasarım fakültesine girerek o dinamikler sürecinde hayatımızı oluşturmaya çalıştığımız için
evet.
o değişim süreci de aslında farklı bakış açılarına sebep olabiliyor insanın kişisel bakışı evet. arasında yani. Yani böyle bir anda konservatuvardan evet. çıkıyorsun, bir sanat tasarım fakültesine gidiyorsun. İçinde sevdiğin enstrümanla alakalı eğitim alabileceğin bir kurum oluyor. Bir sürü evet. farklı durumlar oluşuyor yani baktığında. Ya ben öyle evet. düşünüyorum.
Ya bence de doğru söylüyorsun. Benim açımdan mesela konservatuvardan sonra çok daha böyle özgür hissettiğim bir dönem olmuştu. Hı-hı. Yani konservatuvarda biraz daha böyle hani okumalı çalmalı bir süreç vardı. Yani en azından Yıldız serüveni biraz daha hani benim açımdan özgür devam etti. Çünkü yani orada işte daha böyle nasıl söyleyeyim, işte temel tasarım dersleridir vesaire, diğer disiplinlerle bir aradasın, kafa biraz daha açılıyor. Onun dışında çaldığın şey zaten açık bir şey.
Tabii.
Yani o farklı müzikal türleri öğreniyorsun, çalıyorsun. İşte doğaçlamaya daha yatkın bir döneme geçmiş oluyorsun doğal olarak. Hı hı. O yüzden demek istediğini çok iyi anlıyorum yani. O klasik kafadan hı hı. Çok faydalıdır. Çok faydalı bir şey tabii ki. Ama o geçiş hakikaten bende de şey olmuştu. Sert olmuştu yani.
Yani evet, çünkü çok şey oluyor. Ne bileyim, böyle sabah 4'e kadar barda bambaşka bir şey çalıyorsun, okula gidiyorsun. Böyle bir anda evet abi falan diye böyle bir şey oluyorsun. Sonra evet abim falan oluyorsun böyle. Müzik türlerini böyle yani gerçekten böyle yaşayarak çalıyorsun dışarıda falan.
Biliyorsun. Yaşayarak öğrenmek yani çok önemli.
Tamam, ben şu an o müziklerin evet, şey evet. karakter profillerini seslendirmeye çalışıyorum. Evet abi, evet abim falan. Evet, evet, evet abi evet. falan diye böyle bir sürü tür var çalıyorsun. İnsan ona göre her ortamda şekilleniyor. Yani öyle saçmalıyorum şu an.
Aynısını yapıyorsun ya. Böyle bir şey yok yani.
İşlemiş.
Ya zaten yani orada zaten hani iş yürümüyor mu yürümüyor mu, hani yürüyor mu yürümüyor mu anlıyorsun direkt o konuşmalardan. Hani evet abim veya abi biraz az vur falan. Yani ritim farklılıklarında söylenen o argo tabirler. Yani abi neler var neler yani.
Biraz
yani.
Ciddi, biri diyor abi biraz New Orleans düşün. Biri diyor ki Halit çal burada falan. Sen böyle coğrafya kadardır.
Diye böyle evet abi.
Şeyler.
Tarla başında New Orleans düşün diyor değil mi?
Böyle bir şey. Ya da Davutpaşa'da yani, ne abi. Kadar o New Orleans'a yaklaşabilirsin diye.
Evet.
Ya öyle şeyler yaşıyorduk, komik şeyler. Onun dışında yani, şey sorayım abi, lafını kesmiş gibi oldum tabii. Ama.
Ne demek
davul
ki,
eğitmenisin ne demek. Aynı zamanda.
Evet.
Nasıl gidiyor dersler, öğrenciler? Keyfin nasıl? Anlatmak ister misin?
Ya keyfim çok iyi. Dediğim gibi bu arayı yani olabildiğince işte teorik geçirdik. O davula da yansıdı tabii. Davul çalışmalarına da yansıdı. Çünkü hani stüdyoya gidemedim birkaç aydır. Burada bir elektronik davulum var gerçi evde. En azından böyle kafayı sıcak tutmaya çalışıyoruz. Hani eller, ayaklar vesaire. Hani düşünce en azından dönmeye devam etsin yani. Hani çalışma açısından böyle bir formata girdik. Ama işin yazım kısmında yani epey bir fikir oluştu. Yapmak istediğim bir sürü şey var şu anda ve kafamı kurcalıyorlar. Zamanımı alıyorlar bayağı. Ya şu anda mesela bir ya program çalışması gerçekleştirmeye çalışıyorum. Yani davul eğitimiyle alakalı bir fikrim var. Ve onun üzerine gidiyorum şu anda.
Ne güzel.
Çünkü yani işte o bahsettiğim gibi Cengiz Baysal döneminden itibaren hani birçok davulcu ustayla hani çalışma fırsatım oldu. Birçok iyi müzisyenle çalma fırsatı oldu. Tabii yani Yıldız Teknik Üniversitesi, yüksek lisans İstanbul Üniversitesi. Hı hı. Yani epey bir şey doldu. Yani hani teorik anlamda.
Anladım. Bilgilenme açısından tabii.
Evet, aynen. Ve dolayısıyla hani yani davul eğitimiyle alakalı da böyle düşündüğün zaman zaten eksikleri veya sorunlu yerleri az çok hemen şey yapabiliyorsun yani kestirebiliyorsun. Hemen aklında canlanabiliyor yani. Ya ben de onlara göre birkaç böyle kendimce tespitler yapıp ona göre yazmaya başladım.
Bir müfredat oluşturuyorsun. Akademik bir müfredat anladığım kadarıyla. Harika.
Evet, bir müfredat oluşturma öğrenme ve öğretmeye yönelik bazı hani kuramlar çerçevesinde acaba ben bu davulu nasıl öğretebilirim? Yani amaç burada öğrencinin karşındaki insanın çok daha verimli bir şekilde anlayabilmesi, hı hı, ve senin de çok daha verimli bir şekilde anlatabilmen. Hı. Yani özünde böyle bir şeyin içerisine girdim yani hani çalışmanın içerisine girdim.
Belirli bir yaş grubu var mı bu çalışmayı yaparken?
Şu anda üniversite hani, hı hı, seviyesinde yani lisansa göre 4 senelik bir lisans programına göre onu düzenliyorum. Çünkü işin diğer tarafı yani yaş küçüldükçe işin içine gelişim psikolojisi giriyor.
Evet.
Yani o yaş grupları vardır bilirsiniz 0-2, 2-4, 4-7 vesaire 7-11 diye devam eder. Yani her biri ayrı bir dönem, her biri ayrı bir macera. Dolayısıyla o biraz daha böyle başka bir uzmanlık alanı gibi geliyor bana.
Hı hı.
Yani o konuda epey bir şey okuyup uzmanlaşmak gerekiyor. Çünkü o yaşlarda bir çocukta travma yaratabilirsin diye düşünüyorum.
Evet.
Yani yanlış bir şey yaparsa,
tabii,
yani hani öğretirken yanlış bir noktaya değinirsem belki onda bir travma yaratırım, belki yanlış bir şey yaparım. Açıkçası ne bileyim, bunun böyle vicdani boyutu benim beni biraz korkutur açıkçası.
Evet.
O yüzden böyle 17-18 yaş sonrasında daha böyle rahat hissederim kendimi yani.
Hı hı.
Çok iyi anladım.
Dolayısıyla ona göre bir şey çalışıyorum. Ya mesela davulcular da belki dinler podcast'i. Hı hı. Hemen minik bir örnek verebilirim mesela. Mesela yüzlerce stick control, yani etütler, baget kontrol çalışmaları vardır yani. Milyonlarca internette bulabilirsiniz yani. Mesela birçok meslektaşımın veya davul çalmak isteyen yeni başlayan insanlar da olabilir, fark etmez. Birçok insan bu yoğunlukta biraz kayboluyorlar gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben sınırlamak istedim mesela o bölümü.
Hı hı.
Ve en sevdiğim rudimentsler başlığı altında şimdi mesela bir program oluşturmaya çalışıyorum.
Süper.
Buradan şunu demeye çalışıyorum davulcular için. Belki dinleyen olur. Yani sınırlamak şart. En sevdiğiniz çalışmaların üzerine gitmek mantıklı.
Hı
hı. Ben mesela 25'er taneden 2 tane en sevdiğim rudimentsler diye böyle bir program yaptım kendime mesela. Hı hı. Şu an vaktimi yani onunla geçirmek istiyorum. Çünkü sevdiğim çalışmalar.
Ne güzel.
Ve nereden ne çıkar bakacağız, göreceğiz. Yani deminki sorduğun soruya gelecek olursa hani davul çalışmaları ve derslerle alakalı yaptığım şeyler bunlar. Hı hı. Yani öğrencilerim vardı ama şu anda maalesef yok. Çünkü yani araya biliyorsunuz korona girdi.
Tabii.
Ben stüdyoya gidemiyorum. Daha çok da böyle birebir yapmayı tercih ediyorum. Yani online dersler yapanlar var tabii ki. Dersler verilebilir de. Ama birebir biraz daha şey gibi geliyor bana.
Fiziksel temas bazı durumlarda uygulamalı derslerde falan çok daha tabii aynen, önemli. Aynen.
Yani çok önemli tabii. Biz en azından çok alakasız bir örnek olacak ama doktora da işte beden ve hareket algısı diye bir dersimiz var. Bayağı evet, böyle yani çay koyup evet matları alıyoruz hocam falan deyip Zoom'dan evet karnımı hissettim galiba falan diye olmuyor yani. Yani oluyor ama en azından ben yapamadım. Yani böyle uygulamalı dersler sonra düşündüm ki gerçekten böyle Esin de işte bu süreçte piyanist, o da piyano dersleri veriyor online. Yani davul, piyano ya tabii bunları şey değil yani uygulamalı derslerin biraz zor olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki yapan yapıyordur evet, ona bir şey diyemem. Karşıyız uygulamalı olmadan olmaz bu iş falan gibi şeyler de söylemiyorum ama bana çok verimli olacakmış gibi gelmiyor en azından ya, benim görüşüm öyle.
İşin tabii teknik kısmı da var ya şimdi öyle hani ünlü davulcularda veya müzisyenlerde gördüğün gibi gelişmiyor mevzu
tabii
yani.
Ki.
Öyle
tabii.
Mikrofonlar 3-5 açıdan kamera falan tabii. Yani. Değil yani hani laptopun yanına telefona koyup abi elin geliyor mu falan, görünüyor mu falan diye böyle.
Ya bir de bazı hani yapılabilecek bir takım şeyler var, yapılamayacak. Ya da yapabileceğin davul bir seviye zorlamak var online'da, yapamayacağın evet, bir seviye evet var. Hani bir noktada teknik olarak çok zorsa o parça mesela şeyle bilgisayar üzerinden müdahaleyle biraz zor. Böyle bileğini biraz indir galiba şurayı basmadım. Bir de böyle şey yapıyor ya, bazı sesleri kısıyor program. Böyle bir noktadan aynen sonra baslar yok falan piyanoda. Eline bakarak anlamaya çalışıyorum falan. Ama ya tabii bu süreci aynen de mecburen bir yandan da öyle değerlendirmek gerekebiliyor. Hem süreç artık biraz daha uzadığı için. Benim yaşça birazcık küçük öğrencilerim. Çocuklar da sıkıldı ve artık hani devam etmek isteyenler çok fazla oluyor. Biraz onların vaktini geçirmeleri için de ailelerden de öyle bir talep geldi. Hani elimizden geleni yapabildik ama tabii ki o fiziksel dersi yerini tutmuyor.
Evet. Yani davulda biraz daha zor işte ya. Hani
tabii
karşılıklı. Bir de mesela davulda şöyle sıkıntılar olabiliyor. Hani bu çok başıma geldi. Mesela ben çalıyorum. Hı hı. Mesela şöyle bir ritim atıyorum. Dıf çıt ta çıt dıf çıt ta çıt. O da elinde olmadan saymaya başlıyor. Arada
sekiyor değil mi?
Gecikme var, gecikme var. Dıp
dıp dıp saçmalı böyle şeyler oluyor.
Aynen öyle. Ya baya yani displacement çalışıyoruz yani. Touch, touch, 1, 2, 3, 4, touch falan diye.
Değil mi böyle? Hocam ben zeytin ya burnundan çok için geriden düşünüyorum diye saçmalıyor değil mi? Ses geçirmiş ayakı.
Ya. Valla benim için hiçbir sıkıntı yok. Ben çalışırım. Harika da olur benim için yani de.
Abi. Peki sana şöyle bir şey soracağım. Yani bu zaten bizim evet müzik sohbetlerimizin. Keşke konuşabilsem diye böyle konuşamıyorum. Sohbeti falan. Şey sorusu. Yani biz çok beraber.
Ya o değil de keşke evet, keşke saçlarını görebilsem.
Yani bir tane podcast'i bu Sersu saçımın fotoğrafını koyup bunu böyle yayınlayalım.
Videonun
ya
altına Özgür'ün şeyini abi, sticker'ını yapalım.
Şimdi ama şaşırtmaca var yani. O anksiyeteli müzik sohbetlerinde senin fotoğrafında saçın kısa yani.
Doğru.
Ama şu anda doğru uzun.
Anksiyeteli doğru müzik sohbetleri karantina diye ayrı evet, bir evet şey yaparsan.
Berber anksiyetesi aynen diye böyle.
Covid-19'lu sohbetler falan.
Berber anksiyetesi olduğu Allah için öyle. Şey soracağım. Ya beraber tabii ki biz Hakan'la ne anksiyeteler paylaştık. Şunu söyleyeceğim. Abi hatırladığın en anksiyeteli anını bir düşünsene. Hangisi diyebilirsin? Sahne olabilir, sınav olabilir. Davul başında olursa ya süper olur.
Ya vallahi Özgür en anksiyeteli. Aslında bu soruya Meltem daha iyi cevap veriyor biliyor musunuz? Yani çünkü o durumlarda akıl başta olmadığı için pek insan hatırlayamıyor.
O da doğru.
Ama abi en anksiyeteli biraz şey olabilir ya. Bu en son doktora giriş sınavı olabilir. Hı. Ya çünkü şöyle bir şey oldu. Bir gün öncesinde çaldığım için sabahın köründe uçakla döndüm ve çok kısa bir zaman vardı yani sınava. Ve yani hani yani çok iyi müzisyenler var. Yani işte Can abiyle çaldık. Can Çankaya, Kaan Yıldız. Zaten Kaan abiyle beraber girdik.
Harika.
Yani şimdi Kaan abinin de sınavı.
Tabii senin de sınavın. Yani, hayat bir sınav değil ayrı, mi? Saçmalı, evet.
Yani aynen öyle. Ayrı bir şey oldu. Az uyumuşum falan. Allah ne olacak ya falan gibisinden ama yani muhteşem bir tecrübeydi. Harika geçti. Ya yani ben de şöyle oluyor Özgür. Ne zaman bu tarz ciddi bir anksiyete olsa gerçi buna aşırı stres veya işte panik atak başlangıcı gibi bir şeyler diyenler de var. Artık neyse yani. Ne zaman böyle bir şey olsa genelde maceralarım olumlu sonuçlanıyor yani. Hatta yani akılda kalacak şekilde olumlu sonuçlanıyor.
Yani ben gergin olduğumda bir başka çalıyorum ya Fadi saçmalama.
Aa, yok yok öyle bir şey. Hayır. Gergin olmak istemiyorum bu arada. Ha, yani hani.
Şimdi aa, gerileceğim.
İyi çalacağım. Gidip moralimi bozuyor falan gibi bir şey yok ya.
Yani. Ağlat beni hadi ağlat.
Aynen.
Yok yok abi anladım. Yani ha. O şey durumu bir anda da ne bileyim işte yani belki o ciddiyet de beraber o anksiyete yapmadan çok iyi odaklanıp böyle sınava konsantre olup
evet.
O an bazen insanların anları oluyor ya öyle şeylere ben çok inanıyorum. Bravo. Yani gününde derler evet abi bugün herif gününde falan. Evet. Ya bu arada ya, söylediğim şey yanlış anlaşılmasın hiç çalışmadan eğer bugün günümde değilim diyenlerden bahsetmiyorum yani. Böyle
ya da bir evet. Olsa bak nasıl çalıyorum ya, falan.
Öyle yalanlar değil yani. Abi 3 yıl çalıyor yani abi 2 gün çalıştım ama ya görüntüme ne oldu pardon. Böyle siz artık lambayla konuşun. Buraya keseriz diye saçma.
Lambaya püfte evet. Falan diye saçma.
Ya şey olur ya işte böyle. İki gün çalıştım ama gride oturmuyor falan. Böyle geyikler yapıyoruz ya. Ama iki gün çalışmış herif.
Ya o heyecan ve şey stres arasındaki
ya abi,
bağlantı bence.
Valla söylediğin şeylere gelecek olursak hakikaten bahsedecek çok şey var yani. Hani ama mesela şunu söyleyebilirim. Yani bu olay bir süreç ya. Yani hani 32-33 yaşıma geliyorum artık ve yani bu konuda eminim yani. Hı-hı. Hani bu bir süreç yani.
Kesinlikle. Yani, müzikal yolculuk.
Müzik evet müzik yapıyorsan yani o 1500 metreyi koşup ipi göğüslemek gibi düşünmeyeceksin abi. Yani bunu baya baya böyle bir ağaç dikmek gibi bir bitki dikmek gibi yani tohumunu şey yapacaksın yani dikeceksin ve dallanıp budaklanmasını ama tabii bu arada bakmazsan solar da o da var yani bayağı bir
tabii.
Çalışıp emek de vereceksin tutkun olacak yani ama yani o sabırlı olup yani o süreci iyi geçirmek gerekiyor yani.
Kesinlikle.
Bir öğrencimle konuştuk geçen gün derste. İlkokula gidiyor. Daha ortaokula da geçmedi. İşte hani hocam kaç saat çalışmam lazım falan filan gibi fix öyle sorular vardır ya. Ya dedim ki bak şimdi sen çabucak çıkartabiliyorsun parçayı. Ama parçayı çıkartmak mesele değil. Yani sen bunu 20 dakikada da çıkartıyorsan 2 saatte de çıkartıyorsan hadi bakalım şimdi ben bunu çıkarttım bir 3 gün 5 gün çalışmayayım dersten önce azıcık bakayım dediğin zaman çok yüksek ihtimalle bana bunu çalamayacaksın. Yani ben şunu öneririm çıkardıktan sonra ne kadar fazla tekrar edersen ki bu çizgi film izlerken gidip arada 3 kere çalmak da olabilir kafanı verdiğin sürece sıkıntılı bir durum yok. Çünkü yani 5 saat çalışsan bir noktadan sonra zaten aklın almamaya başlayacak. Ya bırak aralıklı ama hani sürekli çalış.
Evet.
Yani o tekrara bağlı bir iş olduğu için çok vaktini almasının sebebi de o ya. Başka şeye vakit ayıramamanın sebebi de o. Her boş anında sürekli çalışman gerektiği için aslında bir noktadan sonra da bence bu hani yaşadığımız kaygıların falan merkezini oluşturduğunu düşündüğüm bir şey var. Her boş anında bu sefer içinde benim şimdi çalışmam lazım falan gibi bir gürültü oluyor. O seni rahatsız ediyor ve strese sokuyor aslında. Yoksa kendine de vakit ayırman lazım. Ya o da böyle hani şey gibi değil ki senin zihinsel olarak ihtiyacın olan bir şey aslında.
Evet.
Onda birazcık bence ya abartıyoruz ya da tamamen bir şey bıraktığımızda böyle hani sınav sonrasında bir elini hiç enstrümanına sürmeme durumu vardır ya. Bir böyle hani azıcık evet, uzak dur falan diye bir zihnini boşalt. Ondan evet, sonra evet. Zor bir şey.
Yani bu bir sınav değil yani açıkçası hani.
Tutku meselesi biraz.
Yani sınava girdim. Evet kesinlikle yani müzikte sınav bitmiyor zaten yani. Eğer zaten bu işi yapıyorsan yani tutkuluysan, sevdiğin şeyi yapıyorsan yani orada sınav yok açıkçası yani.
Kesinlikle.
Sürekli gelişim devam eder. Hı hı. Çünkü kafaya sürekli bir şeyler takılır. Keşfedersin. Aa şurada şöyle bir şey oldu. Bu ne ya falan. Ona takılırsın. Onunla zaman geçirirsin ama yani işte hani o keşfettiğin şeylere takılmak, onlarla biraz zaman geçirmek, o süreci geçirmek önemli. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani çalışmayla alakalı. Bu benim hoşuma gider. Mesela kaç saat çalışmalıyım sorusu biraz tabii ki yani çalıcının da çalıcıya bağlı olan da bir tabii. Durum. Ama mesela şu beni motive eden bir şeydir. Geçen Thomas Lang'in bir videosunu seyrettim. Aynı soruyu ona da sordular. Yani Dramio'da bir workshop yapıyordu. Hı hı. Yani o anda soru geldi adama. İşte günde kaç saat çalışıyorsun ya da kaç saat çalışmak gerekir gibi bir şeydi. Hı hı. Adam bu konuştuğumuza yakın şeyler söyledi tabii ama en sonunda şunu da belirtti. Mesela 10.000 saat kuralı vardır dedi.
Bir işte uzmanlaşmak için.
Evet evet aynen. Ve mesela bu benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü bunun bir bağlamı var. Yani bunun bir alt zemini var. 10.000 saat çalışma kuralı. Daha sonrasında yanılmıyorsam şöyle söyledi. 10.000 saat 7 sene günde 4 saat yapar dedi. Yani bir işte uzmanlaşmak istiyorsan 7 sene günde 4 saat. Bu kesin bilgi değil.
Tabii.
Ama bu bir araştırma. Bir bağlamı var. Ve ortalama çıkartılan bilimsel bir bakış açısı yani. Dolayısıyla yani kaç saat çalışmalısın sorusuna ben mesela öyle cevap verdiğim zaman zannediyorum yanlış olmaz yani. Günde 3-4 saat tamamdır yani.
Kesinlikle.
Peki
Volkan abi mesela hiç unutmuyorum söylerdi yani hani yani en az 2 saat davulun başında olmalısın derdi mesela. Hı-hı. Bu arada yani davulun başında olmak da önemli bir terimdir.
Evet.
Yani hani davul çalışmak ve müzik içerisinde olmak, çalmak. Yani stil ne olursa olsun az önce konuşuyorduk. Oradan aklıma geldi de. Hı. Yani hani bu 13-14 senelik işte kariyerde İstanbul'daki hani her şeyi çaldık ettik falan gibisinden. Mesela davulun başında olduğun sürece her şeyi çalabilirsin. Hiçbir problem yok. Otur çal derdi mesela Volkan abi.
Volkan Öktem'den bahsediyorsun değil mi?
Evet evet aynen. Mantıklı bir bakış açısı yani.
Volkan Konak her şey... falan diyor.
Falan diyor. Kaleci Volkan falan diyor.
İyice böyle.
Aynen.
Deyip böyle yani.
Şeyi fark ettiniz mi? Pandemi döneminde hani ilk başlarda yaptığımız röportajlar şeylerde röportaj falan podcastlerde.
Evet sokak röportajlarında falan diye saçmalıyor evet doğru.
Röportaj.
Podcastlerde hani başta bir insanların hep şey üstüne yani hiçbir şeye odaklanamıyorum bir şey yapamıyorum gibi söylemleri vardı. Şimdi mesela dün Gizem de söyledik yani bir durduk bir iyi geldi bana. Yani aslında insanların böyle bir durup da nefes almaya ne kadar çok ihtiyacı varmış diye düşündüm şöyle ki ben de oradayım yani böyle bir durup oh iyi geldi diyenlerdenim gerçekten.
Ve şöyle bir şey var bayağı Anadolu'ya göç başladığı gibi bir şey yani hani ne kadar arkadaşım varsa şu anda başka şehirdeler ve galiba dönmeyeceğim gibi bir sürü şey duyuyorum yani hani haber alıyorum yani.
Tabii olabilir. Yani o
insanların özlediğine işarettir bu. Yani doğayı özlediğine, sevdikleriyle daha çok vakit geçirmek istediğine bir işaret olarak görüyorum yani bu dönemde. Diğer yandan sana da çok katılıyorum. Yani bu dönem, bu ara hakikaten biraz iyi geldi. Biraz sakinleştirdi yani. Hani
ya çok hızlıydı.
İnsanı.
Çok çünkü, hızlıydı hayat. Evet, yani ya o kadar çok hızlanmıştı ki. Yani otobüse gidiyoruz, derse çıkıyoruz. Oradan onu yapıyoruz. Yani sadece benim için değil. Öğrenciler aynı şekilde. Yani insanlık diyeyim de. Çok hızlanmıştı.
Evet.
Bir nefes payı iyi oldu gibi düşünüyorum.
Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir silkeledi yani. Evet. Hani.
Tabii.
Çünkü ben mesela şeyi düşündüm yani, hani bir ara daha ne kadar acaba kötüye gidebilir gibisinden. Yani gerçekten sıkıntılı bir dönem yani, hani çok arkadaş görüyoruz, çok meslektaşımız var yani, hani ciddi sıkıntı da olan işi, evet, gücü.
Tabii psikolojik, ekonomik olarak bir sürü.
Ya tabii ki, tabii ki. Ekonomik olarak zaten yani hani çok iç açıcı değil yani. Tabii. Sıkıntılı durumlar.
Tabii bir noktadan sonra zaten ekonomik boyutunu artık düşünmeye başlıyorsun. Süreç uzadıkça hani o rahatladık ettik falan, şimdi geri döndüğümüzde evet, ne olacak evet, başlıyor bu sefer.
Ama ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Çok da keyifli planlar oluşuyor bu dönemde, biliyor musun? Yani kendimden örnek vereyim eyvallah, ama diğer arkadaşlarımdan da çok sık duyuyorum bunu. Bu arada da boş durulmuyor. Hani kafada planlar dönüyor. Yani hayat bir şekilde devam edecek.
Kesinlikle.
Yani orası kesin yani. Ama ha müzikle ha başka bir şeyle insanların bu arada bir B planları, C planları muhakkak oluşuyor. Ve ben açıkçası, benim hissettiğim daha mutlu planlar çıkıyor ortaya açıkçası.
Kesinlikle katılıyorum, çünkü yani daha fazla düşünüyor insanlar evet, üzerinde. Yani
ya daha fazla düşünüyor ve yani hani artık o stres de biraz kalkmış durumda insanların üzerinde. Yani çünkü yok ötesi. Para kazanamıyorsun, bitti.
Evet.
Yani pandemi var. Yani salgın var. Ve oturacaksın abi. Evinde oturacaksın.
Tabii.
Ama tekrar hayat hani normale ya eskisine dönemeyecek diye düşünüyorum ben, çünkü artık birçok şey evet, farklı stratejiler oluşturuldu, işte podcast yayınları ya da farklı canlı evet, ev konserleri, daha o alışılmış görkemli şaşalı fiziksel konserlerin dışında bir şeyler yapılabildiği görüldü. İşte evet, bağış kampanyaları, bilet satışları vesaire, cercürt, onlara evet, yeni düzenler, yeni stratejiler kazandırıldı. Bu fikirleri, bu dönemdeki fikirleri çok kıymetli buluyorum. Ama bunun yanında evet, işler açıldığı zaman özellikle dışarıda özel sektörde çalışan ve özel sektörden parasını kazanan müzik işçileri ya da diğer herhangi birileri tekrar o hız durumuna gireceği için bu sefer bence şöyle evet, bir hayal kırıklığı olacak. Ya ben aslında bunu yapmak istemiyorum, ya da ben başka bir şey yapabileceğimi de düşünmüştüm ama şu an ona vaktim yok da olabilir yine. Çünkü bu sefer
evet,
zamlar gelecek kesin. Yani hı-hı, daha evet, fazla çalışması gerekecek insanların falan, bilmiyorum. Çok güzel senaryolar öngöremiyorum ben ne yazık ki, ama
evet,
umutsuz da olmak istemiyorum tabii.
Ya bu kötü senaryolar yanında ya, insan kendi kişisel olarak güzel çözümler de üretebilir. Ben öyle de düşünüyorum. Yani böyle bu.
Tabii
evet, her şey çok güzel olacak anlamında da hep konuşuyoruz ya. Bir de ben çok geyik yapıyorum.
Evet.
Ya kimi insan gerçekten bu süreci iyi şey yapıyor. Kimisi de evet, bu dönemde içime döndüm ve anladım o sorunu falan deyip saçmalıyor bazıları da. Böyle bir şey de değil söylediğim. Dondun mu?
Bir şey oldu. Özgür dondu galiba.
Konuşuyor muhtemelen o şu anda.
Ya dediğin gibi hani çok fazla senaryo var hakikaten.
Hı
hı. Nereye evrilecek, ne tarafa gider?
Birazcık da ben şey düşünüyorum ya. Lafını böldüm Hakan abi. Birazcık hani bazı şeyler bizim elimizde ama bazı şeyler maalesef ki bizim elimizde değil. İşte bazı şeylerin çok daha maliyetsiz üzerinden kalkılabileceği öğrenildi bu dönemde. Yani işte evet, Esin'in dediği gibi işte en son geçenlerde gördüm, işte Harun Tekin, Mor ve Ötesi'nin solisti, bir online konser denemesi gerçekleştirecek. Ve hani bu iş yürüyor mu yürümüyor mu ona bakmak istiyorum gibisinden. İşte Biletix'le anlaşmışlar, bir site üzerinden gerçekleştirecekler. Bilet fiyatları 12 TL falan. Şöyle düşününce yani bu plan yürür mü? Yürürse neler olur? Yani kestiremiyorum ama bilmiyorum yani endüstri ne tarafa çekerse yine müzik işçileri de insanlar da o tarafa gidecek. Planlar da ona göre şekillenecek gibi düşünüyorum. Çok ümitsiz değilim. Esin kadar ümitsiz değilim ama hani tam o...
Ya zaten tamamen buna dönmeyecektir tabii ki. Yani insanlar o fizikselliği, o sosyalleşmeyi, o işte görünürlüğü isteyecekler. Ama bunun yanında ya bir şeyleri işte dijital yapmak birazcık daha kolay ya diğer prodüksiyona göre.
Evet.
Maddi olarak da öyle. Düşünsel olarak da şu anda daha fazla deneyimlendiği için daha kolay yoldan çözülebileceği dijital mecralarda hani birazcık belirlenmiş durumda. Şimdi tabii birazcık yeni öğrenilen şeyler olduğu için bu süreçte çok da işte Hakan senin az önce söylediğin gibi derste de böyle abi elim görünüyor mu falan durumundayız şu an ama birazcık daha böyle bunlar artık hani hakikaten evet canlı ev konseri falan gibi bir şey dediğinde belki daha böyle ambalajlanıp sunulan şeyler de olacak falan filan. Ama tabii ki her kesimin o konsere katılımı gerçekleşebilirse falan bunlar çok büyük artılar. Ama bunun dışında bilmiyorum tabii şu anda öngöremiyoruz ya yani o sürecin içinde de olduğumuz için.
Çok çok fazla senaryo var hakikaten. Yani şey konuşmaları da dönüyor. Hani şimdi mesela X bir kişi, ünlü bir kişi diyelim. Yani bir dediğin gibi online konser planlasa ve bunu internet üzerinden ya yani mesela 1000 kişiyle o konseri vermek varken atıyorum 8-10 liradan düşük bir maliyetle 100 bin kişiye vermek.
Evet. Tabii.
Belki de daha kolay yoldan, daha az bir prodüksiyonla daha fazla para kazanma
ihtimali
yolu
var.
Görünebilir yani.
Evet.
Ama yani şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani bu karşılıklı bir iş ya bir de.
Etkileşim hani, içeren değil mi?
Tabii
evet.
Tabii hani şimdi sen kendini düşün sahnedeyken. Yani kimse yok ve bir kameraya çalıyorsun. Vesaire hani çok da eskisi gibi diyeyim yani. Hani keyifli olur mu? Ben kendimi düşününce mesela. Daha az keyif aldığımı tahmin edebiliyorum.
Kesinlikle. Bence de seyircisiz oynanan maç gibi işte.
Daha
evet,
dün
yani konuştum. Ama pardon.
Yok buyur.
Evet. Yani eskisi gibi olmayacağı da kesin yani. Şimdi arabalı park et dinle gibi konseptler oluşturuyor. Ya çok fazla senaryo var vallahi nereye evrilecek hiçbir öngörüm maalesef yok. Benim ama az önce bahsetmek istediğim şey şuydu. İnsanlar yani farklı mesleklerde de olabilir. Ya dibi gördüğü için burada. Dolayısıyla arkadaş daha ne olabilir ya deyip daha pozitif fikirlerle tekrardan ortaya çıkabilirler.
Kesinlikle katılıyorum sana.
Evet.
Yani bu ilk iki ay bende mesela hakikaten ciddi bir moral bozukluğu olmuştu. Sonradan biraz daha böyle o pozitif bakış açısı biraz daha sonradan ortaya çıkıyor. Kendinle baş başa kalıp biraz böyle sakinlediğin zaman ortaya çıkıyor. Tamam ben çalışmıyorum, para kazanmıyorum. Şu an evde oturuyorum abi. Ne yapacağız yani hani? Peki ne yapmak isterdin? Kafanda neler vardı falan böyle konuşuyorsun
tabii,
yani hani.
Tabii. Neler yapabilirim farklı olarak? İşte.
Kesinlikle abi yani dolayısıyla şimdi o eski defterleri açtığın için aslında keyif alacağın o planları tekrardan ortaya koyduğun için bu dönem başka şeylere evrilip daha böyle enteresan şeylerden mutlu olunabilir gibi geliyor bana.
Kesinlikle.
Yani mesela bisiklet aldım. Uhdeydi yani hani çocukluğumdan beri. Ben abi bisiklet sporunu yapmak istiyorum ya diye ama işte İstanbul'dasın falan yani insanlar sakat, davul çalıyorsun şu olur bu olur. Yok abi aldım yani ve çocukluktan içimde bir uhde. Tüm teçhizatıyla aldım yani.
Evet, çok iyi. Harika.
Ya, güle güle yani böyle var ya vecihi gibi çıkıyorum yani dışarı ya. Evet abi. Gözlüğü de takıyorum yani. Nabız ölçerinden hız sabit şey, hız sabitliği. O araba pardon. O araba pardon. Göstergesi falan filan. Yani şimdi mesela şunu demeye çalışıyorum. Şöyle bağlayayım. Ben mesela bağlandım, bir tutkunluk gidiyor yani. Ben mesela bisikletle alakalı bir video yapsam ve 100 milyon izlense. Ve ben bu işten ciddi para kazansam. Sizce yani mesela olmayacak bir şey mi? Ya da uzak görünen bir şey mi? Değil. Her şey elinin ucunda.
Kesinlikle katılıyorum.
O bakış açısı.
Bisiklet sürerken davul çalma diye bir video yapacağım mesela. Attım şu anda.
Neden olmasın?
Güzel bir
yani.
Altı yönlülere bağlarsın falan. Saçma.
Tabii abi. Pedallara twin pedalı bağlayacaksın. Lastikler kick formatında. Direksiyona da iki zil taktım mı? Tamamsın işte abi işte.
Ya.
Yani hani tutku insanı başka bir yere götürebilir yani. Dolayısıyla bu dönemde ne kadar böyle kendine, içine odaklanırsan sanki sonucu, tabii biraz da süreçle beraber sonucu iyi olacakmış gibi geliyor bana.
Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum ben. Sana.
Evet.
Sen...
ben daha, buradan ayrılıyorum.
Sen katılmıyor musun? Sen nasıl katılmazsın?
Esin sen siyah tarafta olduğun için seni.
Yok ya, ben de şey değilim. Umutsuz değilim de. Hı-hı. Ya işte... Hani herkesin böyle düşünmesi gerekiyor ya. Ben üzülüyorum herkes böyle düşünmeyince. O yüzden çok da aşırı da pozitif bakmamaya çalışıyorum.
Şimdi gerçekten bizim gibi düşünmeyip çok zor durumda olan da vardır.
Tabii
yani.
Ki.
Hani onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani orada da işte halden anlama mevzusu giriyor işin içine. Yani destek olunması lazım.
Kesinlikle.
Yani. Bir şekilde destek olunması gerekiyor yani.
İşte bununla alakalı, çünkü o artık kişiden geçiyor, kurumlara bağlı diyor. O kurumların bir şey yapması gerekiyor falan filan, bir sürü durumlar var.
Ya
yani...
bir de şey oluyorum ben. Aynen. Beni birazcık o galiba böyle bir frenliyor. Ya işte bu süreçte hala çalışan insanlar vardı. Çok daha fazla çalışan kargocular vardı mesela. Ama işte hani
ya maskeden paraya vuran tanıyorum yani.
Tabii. Ya tabii o da var ama yani, şimdi var, kargo var. Firmaları kazandı ama kargo çalışanları ya bize çok fazla bir şey söylemememize rağmen, işte kediler için birkaç malzeme söylememiz gerekti. Ya pazar günü falan bile kargo geldi mesela ve bu süreçte benim makale yazmam gerektiği için kitap sipariş etmem falan gerekiyordu. Ya o benim için mesela çok üzücü bir şeydi. Yani bu adamı bir de şimdi kitap sipariş ederek ben yoracağım falan diye. Böyle ben iyice şey oldum yani. İnsanlara karşı, hani bizim de durumumuz mükemmel değil tabii ki, herhangi bir gelirimiz olmadığı için, ama gerçekten çok daha işte birikmiş olmayan, çok daha kötü durumda aile geçindirmesi gereken insanlar falan da var ve onlar ne yapıyor acaba falan diye bu sefer hani böyle onu çok fazla düşünmeye başladım. Beni biraz o yıprattı galiba.
Evet.
Yani çok da böyle
yok doğru.
Nasıl ama... dokunacağız, onlara nasıl ulaşacağız? Ya. Çünkü devletten bir şey gelmediği için sosyal dayanışma platformlarından daha fazla şey bekleniyor falan filan. İşte ona nasıl yardımcı olabiliriz, buna ne yapabiliriz bilmem ne filan. Ya umarım tabii ki çok daha güzel, herkesin sağlığının, sıhhatinin arttığı bir normalleşme süreci olsun.
Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
Ya umarım dikkat ederler yani. Şu anda açıldı işte yeni normalleşme durumları.
Tabii. Yani bakacağız, umarım maske sürece. Altından çift devaç döner yiyenler azalır. Deyip böyle bir alakası bir şey söyleyeyim.
Maske altından değil Özgür. Teknolojik düşün. Ortadan açıyor.
Evet. Doğru.
Yani maskeyi ortadan yırtıp yani bir hareket video etmeden izledim. Yemeye devam yani.
Cip var böyle adamda. Bir maskenin ortasını kesip diğer, yani ikinci maske olarak da sadece o şey kısmını, ağızlık kısmını takmış. Oraya da ip bağlamış. Yemek yiyecekken ipi çekiyor. Açılıyor maskenin orası.
Açılır yani, pencere gibi böyle. Ya
yaratıcılık işte.
En azından şöyle bakmak lazım. İşte bu süreçte de böyle güzel,
enteresan bir dönem,
anı biriktirme durumlarına girmiş olduk. Bunlar bence bugünkü olan şey harika bir anı oldu hepimiz için diye düşünüyorum.
Evet.
İşte biz bunu döndürebildik yani. Evet. O motivasyon
kaynağı.
İşte
bu da bu kapalı karantina sürecinin diyelim. Ya yani şu an bitti tabii ama bizim için hala zihnimizde bir karantina durumu var, çünkü emin olamıyoruz. Böyle bir anı bırakma açısından sohbet muhabbet, işte bir hayata ses kaydı bırakma açısından güzel bir durum oldu.
Kesinlikle, kesinlikle abi.
Ya diye düşünüyorum.
Bu sizin yaptığınız bu iş harikulade ya.
Ya çok teşekkür ederim. Sağ ol Hakan'cığım. Çok canımsın
çok
ya.
Çok güzel yani. Yani.
Teşekkür ederim.
Aynen. Dinlemesi de eğlenceli yani.
Abi katılman süper, zaten süper iyi. Oldu. Dinlemen aşırı mutlu edici oldu. Yani o durum apayrı bir durum oldu. Vallahi iyi ki geldin ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ya?
Çok mutlu olduk.
Ben çok teşekkür ederim abi. Vallahi.
Yani böyle.
Ben de öyle. Çok teşekkür ederim yani. Hani çok keyifli bir muhabbetti.
Çok teşekkür ederiz.
Siz şimdi tabii şimdi bol bol böyle şey alıp müzisyen dostları alıp tabii. Aslında güzel de nabız tutabilirsiniz yani. Bir sürü şey duyuyorsunuzdur.
Evet.
Tabii işte bunlar bir belki bir farkındalık da yaratabilir. Konuştuğumuz o karamsar şeylere göre çok aydınlatıcı şeyler de olabilir diye düşünüyorum.
Yaratmaz olur mu? Kesinlikle. Harikulade olur.
Yani umarız. En azından öyle bir şey olur. Kaydı durdurabiliriz. Yani bu mutlulukla kapatalım programı. Bu mutluluk derken kapatalım yoksa.
Aynen abi. Herkes mutlu, sağlıklı.